Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Bugün yeni bir otomobille Renault'un D segment kupe SUV modeli Rafale'le beraberiz. İzmir'den Bodrum'a uzanan güzel bir rotadayız ve arkamda gördüğünüz hemen şöyle suyun içinde zaten flamingolar da var. Böyle güzel doğa içerisinde güzel bir nokta bulduk ve sizler için çekim yapmaya başlayalım dedik. Hemen her zaman olduğu gibi şöyle dış tasarımla başlamak istiyorum. Aslında Renault Rafale marka içerisinde de tasarım açısından güzel bir yere sahip. Neden diyorum biliyorsunuz. PSA'dan Renault tarafına Gilles Vidal, ünlü tasarımcı geçiş yapmıştı ve yeni otomobilleri o tasarlamaya başlamıştı. 2020 yılında tasarımına başlanan Rafale de aslında Gilles Vidal'in baştan sona üzerinde çalıştığı ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Zaten onun izlerini otomobilin özellikle ön tarafında bolca görebiliyoruz. Gilles Vidal özellikle diğer modellerden farklı olarak Rafale'de güzel detaylar çalışmış. O detayları hemen size başta göstermeye çalışacağım. Örneğin şu panjur. Dik baktığınızda siyah, yan çaprazlardan baktığınızda mavi bir rengi var. Böyle güzel renk oyunları yapmış. Bir dikkat çekici detay da eğer bu koca logodan bunun bir Renault modelini olduğunu anlamazsanız panjurdaki detaylara bakarak bunun bir Renault olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer detay da şurada farlarda karşımıza çıkıyor ki buradaki detayları birleştirdiğinizde, bir araya getirdiğinizde yine Renault logosuna atıfta bulunan bir detay ortaya çıktığı belirtildi bizlere. Motor kapıtındaki bu dalgalanmanın kaslı gösterisi yine Clio ile beraber hayatımıza giren ve devam eden bu alttaki bumerang şekilli diyorum ben. Gündüz aydınlatmalarını görebiliyoruz. Aslına bakıldığında oldukça kaslı ve dinamik bir model. Neden? Böyle yüksek bir motor kaputu gerçekten sürücü koltuğuna oturduğunda ön kaputu görebiliyorsunuz. Ben bunu SUV'lerde çok beğeniyorum ve dik bir şekilde gelen burun kısmı güzel bir tasarım ortaya koyuyor. Hemen şöyle yan tarafa geçiş yapalım. Ne görüyoruz? Tekno Espri Alpin donanım seviyesiyle gelen modelde zaten burada Espri Alpin logosunu net bir şekilde görüyoruz. Yani aslında bu mavi renk bir lansman rengi ve bu mavi rengin parlak siyah detaylarla güzel bir şekilde harmanlandığını görebiliyoruz bu modelde. Hemen şurada koyu renkli 20 inçlik büyük jantlar da bizleri karşılıyor. Otomobilin heybetli yapısına ayak uyduruyor diyebiliriz. Burada Ford Control logomuz var. Bu özelliğe yani arka aks yönlendirme sistemi diyebileceğimiz bu özelliğe Austral modelinden zaten aşinayız. Yine anlatacağım bunu ama bir farkla onda opsiyon olarak sunulan bu özellik Rafale'de standart olarak sunuluyor. Böyle dinamik bir otomobil aslında bu özellikte standart olarak yakışırdı. Bu otomobilin asıl alamet farikası arka bölümde karşımıza çıkıyor. Demiştim ya bir kupe SUV model. Zaten burada fastback stili, kupe stili arkaya doğru eğim kazanan tavan hattını görebiliyorsunuz. Bu otomobile dinamik bir görünüm kazandırıyor. Burada 17 derece yatık bir arka camımız var. Bu 17 derecelik açı nedeniyle yağmur konusunda, su konusunda herhangi bir sıkıntı yaratmayacağı için burada bir silecek kullanılmamış. Onun dışında uzun bir spoilerımız var. Tavan spoilerı gayet güzel sportif bir görüntü sağlıyor. Burada çıkıntılı burun kısmı yine otomobilin sportif yapısına ve aerodinamisine katkı sağlarken şöyle yanlarda ki Renault'u ben burada tebrik ediyorum. Otomobillerde artık bu farların, arka stopların boydan boya uzanan bütün otomobillerde bunu görüyoruz. Rafale de buna yer vermemiş. Onun yerine ince stop lambalarına, LED stoplara burada ayrı ayrı yer vermiş. Bu da güzel bir görüntü katmış diyebiliriz. Aslına baktığımızda dış tasarım böyle güzel çalışılmış detaylarla beraber harmanlanmış bir otomobile bakıyoruz. Gelin isterseniz hemen bagaj tarafına da geçiş yapalım. Tabii bagaja geçmeden önce hemen size otomobilin anahtarından bahsetmek istiyorum. Hani özel çalışılmış bir model diyorum ya. Özel çalışılmayan bir detay şu kart. Artık Renault'dan bu karta şöyle önlü arkalı aşinayız. Yıllardır değişmeyen tek şey. Bagaj tabii ki bir D segment modele baktığımız için elektrikli bagaj kapağımız mevcut. İsterseniz buradaki tuştan, isterseniz anahtar üzerindeki tuşa basılı tutarak bu elektrikli bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Açılma yüksekliği oldukça iyi. Ben 1.80 boyundayım ve gördüğünüz gibi şöyle neredeyse bir karış mesafe var ve hızlı bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Onun dışında şöyle standart olarak 627 litrelik bir bagaj karşılıyor bizi. Yani baktığımız zaman bir D segmente göre ufak ama dediğim gibi bunun alamet farikası olan bu kupe SUV tasarımı burada alçak gelen tavan biraz bagajdan feragat etmenize neden oluyor. Onun dışında gayet güzel sağ solu her yeri halı kaplı. Şöyle zemini kaldırdığımda burada bir stepnenin bulunduğunu görüyorum. Yani tam boy bir stepne değil bu. Onun dışında yine de buna yer veriliyor olması güzel. Sağda solda güzel böyle askılıklarımız var. Ufak poşetleri, çok ağır olmayan poşetleri buralara asabiliyorsunuz. Ve bir SUV'de olmazsa olmaz şuradaki çakmaklık güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bagaj eşiği biraz yüksek. Dümdüz bir eşik yok burada ama yine çok yüksek değil. Aslında baktığınızda nesleri koyarken çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şurada hemen plastiğin çizilip kötü görünmemesi için güzel yüzeylere yer vermişler. Bu arada bagajımız 627 litre dedik ama arka koltuklar da tamamen yatırılabiliyor ve bunu yaptığınızda 1900 litreye kadar büyük bir alan sizleri karşılıyor. Bu arada arka koltukları tamamen yatırmak zorunda değilsiniz. Birazdan detaylarda göstereceğim. O kol dayamanın olduğu bölümü sadece yatırarak böyle işte kayak takımı gibi uzun nesnelerinizi de böyle bagaja sığdırabiliyorsunuz. Hemen şöyle tekrar bagaj kapağımızı kapatıp iç mekana geçiş yapalım. Aslında Renault burada Rafale'i güzel böyle lüks olarak, yani lüks segmentte adlandırmasa da biraz lüks modellere atıfta bulunan bir otomobil olarak konumlandırıyor diyebiliriz. İç mekana oturduğunuzda da zaten malzeme kalitesinden bunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Koltuklarda böyle alkantara deri karışımı döşemeler kullanılıyor ve zaten iç mekanda daha önceki Espri Alpine donanım seviyesi modellerde gördüğümüz gibi Fransız bayrağına atıfta bulunan renkler bolca dikiş olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada yüksek malzeme kalitesinin yanı sıra sürdürülebilirliğe de odaklanmış Renault. Burada alkantara döşemelerin %60'a varan oranda geri dönüştürülmüş olduğunu bizlere söylediler. Onun dışında böyle zaten bu Espri Alpine donanım seviyesinin diğer detaylarından bir tanesi de emniyet kemerlerinde mavi detaylara yer veriliyor olması. Şöyle orta konsolu göstereceğim ben size. Altı çizilen detaylardan bir tanesi de buydu. Büyük ve ağır bir parça. Yani şöyle baktığınızda kolunuzu rahatlıkla dayayabileceğiniz bir alan. Hiçbir şekilde açmadan böyle iki tane bardaklığınız mevcut ama burayı açabiliyorsunuz. Ve burada herhangi bir eşyalarınızı koyabileceğiniz veya şöyle açarak burayı bir tablet telefon tutacağı şeklinde koyabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir alan karşımıza çıkıyor. Biraz burayı robot kolu gibi yapmış Renault. İlginç bir tasarıma yer vermiş burada ama güzel de olmuş açıkçası. Şurada da hemen arkada 2 adet USB-C girişimiz var. Burayı da unutmamışlar. Bu da bağlanabilirlik açısından güzel bir özellik olmuş. Hemen şöyle az önce belirtmiştim buraya gelmişken onu da size göstereyim. Şöyle orta bölümü komple yatırarak böyle bagajda uzun nesneleri hiç arka koltuklardan feragat etmeden yerleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel kullanışlı bir özellik olmuş. Koltuklar oldukça konforlu. Minderleri çok rahat. Şöyle ortada oturan yolcu da şöyle geçeyim ben. Hiçbir sıkıntı çekmeden burada rahatlıkla oturacaktır. Çünkü baktığım zaman benim bacaklarımı rahatsız edecek bir detay yok burada. Oldukça geniş ve güzel bir alan olduğunu söylemek lazım. Ortadaki minder bile oldukça rahat. Uzun yolda bile rahat edersiniz diye düşünüyorum. Şöyle kapı içlerine bakacağım. Zaten D segment bir modelden bahsediyoruz. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Birçok alanda yumuşak deri yüzeyler bizleri karşılıyor. Üst tarafta böyle ve alt tarafta çok böyle elle dokunmayacağınız alanda yine hafif sert malzemelere yer verilmiş. Şöyle şişe koyacağınız alanlar ceplerde de halı kaplanmış ve otomobilin gövde rengine atıfta bulunan mavi renk kullanılmış. Benim hoşuma giden bir detay oldu açıkçası. Ve baktığım zaman neler görüyorum? Hemen şöyle diz mesafesinde söyleyeyim size. Ben 1.80 boyundayım ama şu anda otomobil kapalı olduğu için bu koltuk ön konumda, yani benim oturma pozisyonumda değil. O yüzden burada çok fazla alan var ama yine benim pozisyonuma geldiğinde rahat şurada 5-6 parmaklık bir mesafe oluyor. Ve yüksek sürüş pozisyonunda kullanırsanız eğer bu arkadaki yolcu ayaklarını da ön koltuğun altına rahatlıkla uzatarak burada keyifli bir yolculuk yapabiliyor. Tavanda böyle kumaş döşemelerimiz var ve 2 adet yuvarlak okuma ışığının önünde kocaman tavanı kaplayan bir panoramik cam tavanımız mevcut. Panoramik cam tavan dedik, yani burada kupe SUV model diyoruz. Tamam, eğimli olarak geliyor diyoruz ama neredeyse şöyle 4-5 parmaklık bir baş mesafesi sunuyor bana. Yani açıkçası baktığım zaman hem bu camların genişliği sayesinde hem de bu panoramik cam tavan sayesinde beni klostrofobik hissettirmedi. Oldukça yüksek bir mesafe var. Çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Bunda en önemli etkilerden bir tanesi de tavanda Solar Bay adı verilen bir teknolojinin kullanılması. Bu nedir? Burada tavanda perde kullanmak yerine tek tuşla bunu opak ya da şeffaf hale getirebilen bir teknoloji kullanılmış. 4 farklı kademesi var. İsterseniz sadece ön bölümü, isterseniz sadece arka bölümü, isterseniz de tüm bölümü opak ya da şeffaf hale getirebiliyorsunuz. Bu sayede burada perde kullanmadan arka baş mesafesinde iyileştirmiş Renault. Güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Son olarak arkada şundan da bahsetmek istiyorum. Orta tarafta arka yolcular için 2 tane havalandırma menfezimiz var. Şurada açıp kapatmak için ayarlarımız mevcut. 2 tane USB-C, yani burada kol dayamada vardı. 2 tane de burada arka bölümde, toplamda 4 tane USB-C girişi var. Bunlar bağlanabilirlik açısından güzel özellikler. Onun dışında buradaki konsolda herhangi bir özellik göremiyorum. Gelin dilerseniz şöyle ön tarafa geçiş yapalım. Sürücü için, araç sahibi için bu alan oldukça önemli. Neden? Çünkü otomobilde en fazla vakit geçirdiğiniz alan burası. Yani baktığımız zaman detaylara, genel olarak bu tasarım diline, bu yerleşime aşinayız. Nereden aşinayız? Daha önce Türkiye pazarına gelen Renault Austral'den çok yakında aşinayız ve böyle orta konsoldaki ileri geri kaydırılabilen detayda, uçakları anımsatan, uçak kokpitlerini anımsatan detayda olmak üzere birçok alanda Austral'i anımsatıyor bizlere. Hemen sürücünün önünde üstü ve altı düzleştirilmiş direksiyon simidimiz karşımıza çıkıyor. Üzerinde kontrol tuşlarımız bol bol yer alıyor. Multisense, yani sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz tuşta dahil olmak üzere. Açıkçası otomobil dışarıdan çok agresif görünüyor, çok dinamik görünüyor. İlk bakış için şöyle baktığımda kokpite benim gözüme sırıtan, yani buraya çok olmamış diyebileceğim tek detay bu direksiyon oldu. Biraz bana çok fazla yumuşak geldi açıkçası. Bilmiyorum sizin fikriniz ne olur burada. Ama onun dışında biliyorsunuz artık vites kontrolleri için de buradaki direksiyon kolonuna taşındı. Onun gibi detaylar tamamen aynı. Aynı olmayan en önemli detaylardan bir tanesi ki bunu mutlaka merak ediyor olabilirsiniz. Megane E-Tech Türkiye'ye geldi, Austral Türkiye'ye geldi. Ama şurada multimedya ekran olarak küçük ve bağlantı özellikleri olmayan multimedya sistemi geliyordu. Renault gelen eleştiriler üzerine zaten bunun üzerinde çalıştıklarını, kısa zamanda Türkiye'de satışa sunacaklarını söylediler ve Renault Rafale'le birlikte bu dikey olarak büyük ekran Türkiye pazarına giriş yaptı diyebiliriz. Ne var bunda önemli olan? Tabii ki bağlantı özellikleri geliyor. Önceden BTK tarafında sıkıntı vardı biliyorsunuz. Bu bilgilerin, verilerin nerede depolanacağı, nasıl olacağı şeklinde. Ama artık bu sorun çözüldü. Ve Renault belirtiyor ki Rafale Türkiye'de bu bağlantı özellikleri sunulan birkaç otomobilden bir tanesi. Bunu da belirtiyorlar. Burada hemen size çalıştırarak da göstereyim ben. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Ekran yani sanki bir akıllı telefon veya tablet deneyimi vermek üzerine tasarlanmış. Grafikleri, çözünürlüğü oldukça iyi. İşletim sistemi gayet güzel. Ve şöyle hemen menüler arası geçişinde hızını göstereyim size. Herhangi bir takılma yok. Birçok fonksiyonu bu ekran üzerinden güzel bir şekilde gösterebiliyoruz. Hatta 360 derece kamerayı da böyle kuş bakışı veya ön arka görüş olarak görebiliyoruz. Hemen altında dokunmatik olarak burada koltuk ısıtma 3 kademeli veya direksiyon ısıtma gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Ama klima ayarları yol esnasında siz ekrana bakıp böyle kontrolleri aramayın diye piyano tuşu şeklinde burada dizilmiş. Yine diğer modellerde olduğu gibi benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu diyebiliriz. Bir diğer böyle Rafale'in kendi karakterini ortaya çıkan detaylardan bir tanesi de orta konsolda bu taş deseni, Arduvazlı sanırım ismi, yanlış hatırlamıyorsam, böyle taş desenine sahip bir trime yer verilmiş olması güzel bir karakter katmış otomobile. Onun dışında iç mekanda bolca ambiyans aydınlatması, dijital gösterge panelimiz ve bunda otomobilde opsiyon olarak sunulan 9.3 inçlik head-up display gibi birçok özelliği burada güzel bir şekilde görebiliyoruz. Size Solar Bay teknolojisinden bahsetmiştim. Onu da kısaca belirteyim. Şuradaki tuştan mesela şöyle bir kere bastık. Gördüğünüz gibi sadece ön tarafı opak hale getirdi. Bir kere daha bastım. Tamamen cam tavanı opak hale getirdi. Bir kere daha öne doğru çektiğimde artık arkadan başlamak üzere bu tavanı şeffaf hale getiriyor. Herhangi bir perdeye ihtiyaç duymadan güneş ışınlarından konforlu bir şekilde korunmanızı sağlıyor. Bunun dışında hemen koltuklarda söylemek istediğim bir özellik var. Daha kalın süngerler kullanılmış, rahat tutsun diye. Çünkü otomobil performanslı bir araç ve burada Alpine logoları aslında aydınlatmalı detaylar ve aslında şu anda görünmüyor ama gece özellikle araca giriş yaparken sizi güzel bir karşılama ışığı olarak diğer ambiyans aydınlatmaların yanında karşılıyor diyebiliriz. Böyle güzel düşünülmüş ufak detaylar Rafale'le birlikte geliyor. Gelin hemen sürüş kısmına geçiş yapalım.
Evet, şimdi Rafale'in sürüşüne geçmişken tabii ki Rafale diyoruz ama bu isim nereden geliyor? Rafale'in isim hikayesi aslında çok eskilere dayanıyor. 1930'lu yılların ortalarına dayanıyor. Renault'un kurucusu Louis Renault aslında bir iş insanı ve otomobillere olduğu kadar havacılık sektörüne de çok büyük merakı var. Bu nedenle 1933 yılında Fransız uçak üreticisi Caudron'u satın alıyor. Ve 1934 yılında bu firmanın uçaklarına rüzgarla ilgili isimler vermeye başlıyor. Ve bunlardan bir tanesi de Rafale, yani hafif esen rüzgar ismini alıyor. Bu otomobilin ismi de bu Rafale isimli 1934 yılına ait yarış uçağından geliyor. Renault Rafale, Renault grubunun CMF-CD platformu üzerine inşa edilmiş. Aslında bu platformu Austral'den tanıyoruz ama tabii ki Rafale özelinde güncelleştirmeler yapılmış. Örneğin süspansiyon sistemi Austral'e göre biraz daha hızlı tepki veriyor. biraz daha sert bir süspansiyon yapısı var. Onun dışında iz genişliği arttırılmış ve daha geniş tabanlı lastikler kullanılmış. Bu tarz güncellemeler yapılmış ve zaten daha önce de belirttiğim gibi Austral'de opsiyon olarak sunulan Ford Control özelliği bu otomobilde standart olarak sunuluyor. Bu özelliğin güzel bir katkısı oluyor otomobile. Nasıl bir katkısı var? 50 km saatin altındaki hızlarda ön tekerleklerin aksi yönde 5 derece açılandırılarak otomobilin şehir içindeki dönüş çapını düşürüyor ve manevra kabiliyetini arttırıyor. Bu önemli oldukça. Neden? Çünkü 10.4 metreye kadar düşürdüğü söyleniyor ki Clio ile aynı değer. Yani Clio'nun boyutunu düşünün ve bu D segment otomobilin boyutunu düşünün. Aradaki farkı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Onun dışında 50 km saatin üzerindeki hızlarla da 1 dereceye kadar ön tekerleklerle aynı yönde açılandırılarak yüksek hızda bu virajlarda olsun otomobilin biraz daha da ok gibi hareket etmesini sağlıyor aslında. Önle arkanın bağlantısının kopmamasını ve otomobilin daha doğrusal hareket etmesini sağlayarak tabii ki virajlarda olsun, keskin yerlerde olsun otomobilin yol tutuş performansını arttırıyor. Renault Rafale Türkiye'ye tek bir donanım seviyesi ve tek bir motor seçeneğiyle geliyor. O da 200 beygirlik E-Tech full hibrit versiyon. Aslında bu motor seçeneğini yakından tanıyoruz ama ben yine bir detaylarından bahsedeyim. 4x4 seçeneği bu arada Türkiye'de yok. 300 beygirlik 4x4 seçeneği de var ama bu otomobil önden çekişli bir otomobil. Toplamda 200 beygir güç üretiyor. 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motorumuz var. Bu motor tek başına 130 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Onun dışında ana elektrik motorumuz, yani tekerleklere tahrik sağlayan birinci elektrik motoru 70 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Böylece toplamda 200 beygirlik bir güç açığa çıkıyor ama Renault toplam torku 205 artı 205 olarak belirliyor ve bu değerlerin birleştirilemeyeceğini söylüyor ki yani ayrı ayrı torklar sağlıyor bu iki motor. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Bir de ikinci küçük bir elektrik motorumuz var. Bu da 34 beygir güç ve 50 Nm tork üretiyor. Yani bunu marş jeneratörü olarak düşünebilirsiniz. Araba ilk çalıştırıldığında, yani ilk çalıştırılmasından sorumlu. Onun dışında bunu entegre marş jeneratörü olarak düşünebilirsiniz. Küçük bir motor. Zaten beygir gücünden de bunu net şekilde anlayabiliyorsunuz. Otomobil bu arada 0-100 hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. Son hızı da 180 km saat ile sınırlandırılmış durumda. Yine tanıdık olduğumuz, daha önceki E-Tech full hibrit motorlardan tanıdığımız multimod şanzıman görev yapıyor bu otomobilde. 6 ileri vitesli. Kısaca özetlemem gerekirse aslında bildiğimiz CVT şanzımanlardan daha farklı. Renault burada bir Formula 1 teknolojisi kullanıyor. Bunda zaten araç çalıştırma anından itibaren elektrik motorunda çalıştığı için herhangi bir kavrama kullanılmıyor. Aslında dog type adı verilen bir şanzıman olduğunu belirtebiliriz. Ama Formula 1 araçlarında daha konforsuz. Çünkü vites geçişleri çok sert gerçekleşiyor. Senkromeç yok bu şanzımanda. Ama işte bu vites geçişlerini daha yumuşatmak, onların zaman aralıklarını belirlemek vasıtasıyla bu ikinci elektrik motoru görev yapıyor. Bu elektrik motorunun bir faydalarından da, bir görevlerinden bir tanesi de bu. Şanzımandan bahsetmişken şunu söyleyeyim. Vites geçişleri oldukça iyi. Sadece siz çok fazla anında bir performans istediğinizde motor biraz bu şanzıman tepki vermekte gecikiyor. Biraz birkaç saniye kendini ayarlaması gerekiyor. Motoru ayarlaması gerekiyor ama onun dışında gayet vites geçişlerinin, vites aralıklarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Ki performans istediğinizde 3 silindirli motorun da güzel böyle hoş sesini duyabiliyorsunuz. Gayet yeterli, içeri güzel bir şekilde yansıyor. Yakıt tüketimi fabrika verilerine göre birleşik tüketimde 5 litre olarak belirtilmiş. Yani biz otomobili çok kısa kullanabildik ki bunlar zaten rodajı yapılmamış araçlar biliyorsunuz. Ve biz test ederken bazen 60-70 ile gidiyoruz, bazen yüksek hızlara çıkıyoruz, bazen aracı zorluyoruz ama örneğin biz yaklaşık 1,5-2 saattir aracı kullandığımızda şu anda yakıt tüketim verisinin 6.4 litre olduğunu görüyorum ben. Ki hani bu ortalama 90-100 hızlarda kaydedilmiş bir veri diye düşünebiliriz bunu. Şehir içinde diğer full hibrit araçlar gibi özellikle rejeneratif frenlemenin de desteğiyle bu 5 litrelere yaklaşabilirsiniz. 60-70 böyle 50-60-70 ortalama hızlarda. Tabii ki çok yoğun trafikte biliyorsunuz bu frenlemenin çok etkisi olmadığı için yakıt tüketiminiz artıyor. Ama 60-70 hızlarda akıcı İstanbul trafiğinde bu 5 litre civarına belki de düşmeniz mümkün. Süspansiyon sistemi gayet iyi. Austral'e göre bir tık sert olduğunu söylemiştim. Özellikle şehir şehir içinde olsun, bu kasislerde, çukurlarda bunu biraz fark edebiliyorsunuz. Ford kontrol özelliği standart demiştim. Bunun en büyük getirilerinden bir tanesi de tabii ki arkada çok noktadan bağımsız süspansiyonun kullanılıyor olması. Tabii ki bu da sürüş performansını, sürüş konforunu arttıran detaylardan bir tanesi. D segment bir otomobil kullanıyoruz ve Renault aslında yalıtım konusunda özellikle çalıştıklarını belirtiyor. Örneğin ön camda ve ön yan camlarda özellikle yalıtıma, akustik yalıtıma özen gösterilmiş. Açıkçası ben kendi kısa deneyimimde ortalamanın epey üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Ses yalıtımının, yol ve rüzgar yalıtımının. Ama yüksek hızlara çıktığınızda bu yan aynalardan hafif ses duymaya başlıyorsunuz. Özellikle ben D segmentinde, şimdi isim vermeyeyim, biraz daha iyi modeller gördüm. Ama bunun da ortalamanın epey üzerinde olduğunu söyleyebilirim. İçeriye konfor açısından sizi rahatsız etmeyecek düzeyde hafif bir ses yansıtıyor çok yüksek hızlarda. Ama onun dışında içeride herhangi bir titreşim, ses ve yol sesi duymuyorsunuz. Renault Rafale tabii ki çok teknolojik bir otomobil. 30 civarında gelişmiş sürüş asistan teknolojisi karşımıza çıkıyor. Bunların kimisi konfor tarafında, kimisi güvenlik tarafında ama hepsi baktığınız zaman sizin sürüş kalitenizi, yolculuk kalitenizi arttırmak için getirilmiş donanımlar. Bunlar neler? Adaptif hız sabitleyici, şeritte tutma asistanı, şerit takip asistanı ki bunlar gayet güzel çalışıyor. Onun dışında 360 derece çevre görüş sistemi, kör nokta uyarısı, kavşak dahil olmak üzere aktif fren desteği ki kavşakta biliyorsunuz artık bu aktif fren desteği bazı otomobillerde kavşaklarda da görev yapıyor. Bu oldukça önemli. Neden? Sadece öndeki tehlikelere karşı değil, yandan çaprazdan gelebilecek tehlikelere karşı da acil fren desteği sağlayarak sizin güvenliğinizi daha da arttırıyor. Onun dışında trafik işareti tanıma sistemi, sürücü dikkat uyarısı gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Gelelim bütün bunların bize neye mal olduğuna. Evet, fiyatı da açıklandı Renault Rafale'in. Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 milyon 650 bin TL. D segment bir kupe SUV modele biçilen fiyat bu. Onun dışında tabii ki bazı opsiyonlar da var. Örneğin yıldız tavan seçeneği opsiyon olarak geliyor. 9.3 inçlik head-up display bir opsiyon ve Harman Kardon ses sistemi de biliyorsunuz Türkiye'de sunulması istenen donanımlardı. Rafale'de sunuluyor ama tabii ki opsiyon olarak geliyor. Bunların hepsini ekstra ücret karşılığı satın alabiliyorsunuz. Opsiyonlarla beraber bu otomobilin fiyatı 3 milyon TL civarına yükseliyor diyebiliriz. Tabii ki bir lansmandayız. Bu bir ön inceleme niteliğinde video olacak. Uzun uzun test etme şansımız olmadı ama bir ön inceleme olarak birçok şeyinden, ilk izlenimlerinden bahsetmek istedim sizlere. Umarım başarılı olmuşuzdur bu konuda. Tabii ki teste geldiğinde uzun uzun test edip diğer özelliklerinden bahsediyor olacağız. Sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa veya tavsiyeleriniz olursa lütfen yorumlarınız aracılığıyla bana bildirmekten çekinmeyin. Bütün yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.